Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 27.
Atuka da kasada oturup müşterilerle sohbet ediyor. Akşamları erkekler çay ya da kahve içerek kağıt oynuyorlar. Abdullah da mutfak işlerine yardım ediyor ancak akşamları babasının yanına salona geçiyor. Bart'la ben erkeklerin bakışlarından uzak durmak zorundayız. Ufkumuz çaydanlık, pilav tenceresi ve bulaşıktan oluşuyor. Yapılacak iş kalmayınca dükkan kapanmadan yatmaya gidiyorum. Gerçekten de yapılacak hiç iş kalmıyor, oturup düşünmek dışında. Günler, haftalar, aylar özgürlük düşüncesiyle geçiyor. Birmingham'dayken akşamları babamın elinden kurtulur kurtulmaz aydınlık sokaklara çıkıp vitrinlerin önünden geçerek sigara almaya giderdim. Kendim alırdım, buradaki efendiden dilenmezdim. Serbestçe bir dükkana girip bir makyaj kaleminin fiyatını sormak ne büyük bir keyifti. Gazete bayisinin önünde aşk romanlarını karıştırmak ne hoştu. Cumartesi akşamları gençlerin buluştuğu yerde Maki'ye kavuşup diskoda dans etmek ne güzeldi. Maki, aşkım benim. Maki ve gür saçlarının üzerine yerleştirdiği meydan okuyan kasketi. Benden biraz daha uzun boylu, benim yaşımda aynı zevki paylaştığım Maki. Ne yakışıklı bir çocuktu. İngiltere'de ondan yakışıklısı yoktu. Tek arkadaşlarım aynı monoton yaşamı sürdüren komşu kadınlar. Tek konuysa dedikodu. Can sıkıntısından bazı olaylar şekilden şekle girerek ülke çapında dolanıp duruyor. Filanca köyde filanca kişinin başına gelen bir şey, yalan yanlış, saptırmalar ve eklemelerle ağızdan ağza tekrarlanıyor. Dedikodu kadın toplumuna bulaşmış bir virüs. Aptalca geçen 6 ayın sonunda hemen hemen düzgün bir Arapça konuşur hale geliyorum. Şimdiden 6 ay oldu. İngiltere'de yakında Noel olacak. O günü takvimimin üzerinde işaretledim. Zanasız kutlayacaklar. Bu tutsaklık takviminde 6 ayım yitip gitti. Nadita'dan haber alamıyorum. Kendisine mektup yazmam olanaksız ve ne zaman sorsam hep aynı yanıt alıyorum. Nadita'yı görmeye ne zaman gideceğiz? Yakında. Ramazan dışında takvim burada hiç işe yaramıyor. Bugün pazartesi mi yoksa cumartesi mi? Ne önemi var? Günler hep birbirinin aynı. Odamın penceresinden yalnızca tuğla duvar görünüyor. Bahçedekinin aynısı. Dışarısını göremiyorum. Kimse de beni görmüyor. Erkekler dışarı çıkıp kente inebilir. Araba kullanıp gezebilirler. Kadınlar bir yere gidemezler. Hiçbir şeye hakları yok. Bitmek bilmeyen gündelik işler beni yavaş yavaş çıldırtıyor. Tek eğlencem İngiltere'den getirdiğim teybim ve kasetlerim. Yine şanslı sayılırım çünkü Abdülkadir da sürekli ülkemi hatırlatacak hiçbir şeye sahip olmamam gerektiğini yineliyor. Orada nasıl yaşandığını unutmalısın. Buraya alışmalısın. Unutmak. Köklerimden kopmak kolaydı sanki. Henüz çok genç olabilirim. Yalnızca 16 yaşındayım ama İngiltere'de geçirdiğim 15 yılımı silip atamaz. Günün birinde Abdülkadir da odama girip çantamı karıştırmaya koyuluyor. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Bunu. Hep yanımda taşıdığım annemle, arkadaşlarımla çekilmiş birkaç fotoğrafı sallıyor elinde. Akşamları yalnız kaldığımda sık sık bunlara bakıyorum. Elinden kapmak için üstüne atılıyorum. Onlar benim, geri ver. Kollarını yukarıya kaldırıyor. Olmaz. Bitti. Bunlar seni mutsuz ediyor. Eski yaşantınla ilgili hiçbir anın olmamalı. Senin ailen biziz artık. Ona yapışıp kolunu yakalamak, servetimi, değerli anılarımı ele geçirmek istiyorum. Ama bırakacak yerde tam tersine başının üzerinden öfkeyle fotoğrafları lime lime edip parçaları elime tutuşturuyor. Şimdi git ve bunları ateşe at. Lütfen, olmaz, beni zorlama, rica ediyorum. Bunları ateşe at. Vurmak için yaklaşıyor. Çaresiz mutfağa koşup parlak karton parçalarını ateşe atıyor. Geride gri renkli küller kalıyor. Sönmüş kor halinde. Kendimi bomboş, dayanılmaz bir biçimde parçalanmış hissediyorum. Yüzleri kafamda canlandırmak zorundayım artık ve bazen kayboluyor, aklıma gelmiyorlar. Canımı acıtırcasına gözlerimi yumup annemi, Aşa'yı, Mo'yu, Binet'i ve Maki'yi çağırıyorum. Bir mucize gibi geri geliyorlar. Günler boyu Abdülkadir'i gözetledim. Kasetlerimle kitaplarımı yok edeceğinden emindim ama yapmadı. Zaman zaman aklıma çılgın düşünceler geliyor. Lokantada yabancı müşteriler, Amerikalı ya da Almanlar olabilir. Belki onlarla konuşabilirim ancak bu mutfağın sıcaklık, duman, sinek ve sivrisinekler dünyasında kırmızı karıncaların yiyip bitirdiği tutsaklarız biz. Kent uzakta, oraya kaçmaya vesile değilim. Orası da diğerleri gibi boş bir yer. Kaçmak da boşuna olur. Ne de dasız gitmeye hakkım yok. Bu umutsuz, öldüresiye monoton dünyada günün birinde Abdülkadir da denize gitmeyi öneriyor bana. Sizi bir günlüğüne plaja götürüyorum. İnanmakta güçlük çekiyorum. Bu da yeni buluşu olmalı. Öneride bulunuyor. Evet dememi bekleyecek, sonra da evet deme cesaretini gösterdiğim için dayağı basacak herhalde. Böyle olmayınca nedenini merak ediyorum. Vart gitmek istemediği halde Abdülkadir da ısrar etti. Sabah erkenden yola çıktık. Çünkü burada sıcaklık gündüzleri 50 dereceyi buluyor. Takside Abdülkadir da Vart ve Abdullah'ın arasındayım. Sözünü sık sık duyduğum şu denizi en sonunda görebileceğim. Babamın ince kumu ve palmiyeleri. Yol bomboş, kenarda telefon direkleri dizili. Ufukta tek bir ruh bile yok. Derken modern bir asfalta çıkıyoruz. Diyama kıyılarına, yani sıcak ülkelere götürüyor bizi. Kilometrelerce düzlük, kilometrelerce göz alabildiğine uzanan kumsal. Denize yaklaşırken terk edilmiş birkaç ev görüyoruz ve sağda solda güneş ve deniz yüzünden kuruyup iskeleti çıkmış bir iki balıkçı, hayalet gibi bir palmiye, bir deve ve plaj. Çok güzel. Uzun uzadıya, altın renkli ince kumlardan oluşuyor. Harika sedef kabuklar serpili etrafta, yer yer palmiyelerin gölgelerine rastlanıyor. Tam babamın tanımladığı kartpostal gibi bir yer. Bizden önce kimse buraya uğramamış sanki, hiçbir ayak izi yok. Uzaklarda birkaç balıkçı teknesi asırlardır oradaymış gibi hareketsiz duruyor. Taksiden büyülenmişçesine iniyorum. Rüzgar kumsalı kamçılıyor, gözleri yakıyor, saçları çözüyor. Denize girmek ister misin? Kulaklarıma inanamıyorum. Abdülkadir da gelinine denize girmeyi öneriyor. Her zamanki gibi sonradan dövmek için beni sınavdan geçiriyor olabilir düşüncesiyle hala evet demeye çekiniyorum. Denize girenlere ahlaksız gözüyle bakıyorlar çünkü. İstersen giysilerine girebilirsin. Üstümde pantolon ve uzun pamuklu bir elbise var. Saçlarım da örtülü. Hadi git, kimseler yok. İki kez tekrarlamasına hiç gerek yok. Sandaletlerimi çıkarıp suya doğru ilerliyorum. Yavaş yavaş giriyorum. Topuklarım, baldırlarım, dizlerim, kalçalarım, karnım, mutluluğun tatlı tatlı beni sarmasına, serinliğin derimi kucaklamasına izin veriyorum. Kısa sürede yüzebilecek kadar açılıyorum. Pamuklu giysilerim havalanıp hareketlerimi kısıtladığı için biraz yoruluyor kuşkusuz. Eşarp çözülüyor, saçlarım ılık ve kirli suda dağılıyor. İngiltere'de iyi bir yüzücüydüm. Okulda bir bronz madalya kazanmıştım hatta. Suya bayılırdım. Bu deniz sefası bulunmaz bir nimet. Uzun süre sık sık anımsayacağım çünkü bir daha asla tekrarlanmayacak. Suyun altında açık duran gözlerim yüzeye yaklaşırken güneş ışığıyla kamaşıyor. Harikulade bir özgürlük ortamı. Kızıldeniz'in suyu yeşil. Dalınca bulanık kum ve minicik yosunlar dışında hiçbir şey görünmüyor. İncil'in ve peygamberlerin denizindeyim. Uzak ufuklara gözümü dikip yüzüyor, yüzüyorum. Etiyopya kıyısına kadar böylece yüzebilirim. Vapurla 6 saatlik yolmuş, Abdülkadir'in söylediklerine göre. Ufuktaki Haniş adaları parlak havalarda güneş batarken görülebiliyormuş. Uzaktan Abdülkadir da bağırıyor. Fazla uzaklaşma. Düşüncelerimi okuyor sanki. Abdullah ve o kıyıda debelenip duruyorlar. Yanıma gelmeleri olanaksız. Şu uzun, parlak ve mavimsi, gümüş okları andırırcasına uzaklara doğru atılan balıklar gibi hızla kaçabilirim. Su aşırı tuzlu ve öyle ılık ki insan sırt üstü yatıp açıklara iten rüzgarlara kendini teslim ederek rahatça uyuyabilir. Fazla uzaklaşma, köpek balıkları var. Doğrudur. Köpek balıkları, deniz anaları ve zehirli vatozlar var. İngiltere'de Jaws filmini görmüştüm. Aniden arkamda belirip sivri yüzgeciyle beni kovalayan bir köpek balığı düşüncesiyle aklım başıma geliyor. İstemeye istemeye de olsa kıyıya dönüyorum. Sıcaklık şimdiden öyle yüksek ki giysilerim plajda yürürken birkaç dakika içinde kuruyor. Yakından bakıldığında kumsal ilk bakışta göründüğü kadar büyüleyici değil. Konserve kutuları, Coca-Cola şişeleri, özellikle de bira kutuları. Erkekler akşamları uğrayıp içki içmeye sahana burada karşı geliyorlar herhalde. Bir palmiyenin gölgesine oturup bakıyorum. Bu simgesel deniz görüntüsüyle dopdolu. Özgürlük orada. Balıkçıların tahta tekneleri orada. Keşke su üzerinde yürüyebilseydim. Kum üzerindeki mutluluğum kıtalar ötesi İngiltere'yi düşleyerek bir saat sürdü. Terlemiştim. Ağzımda tuz, gözlerimde yaşların tuzu. Tuzlu su karışımı bir kum heykeliydim. Dönüş zamanı geldi. Taksinin kızgın döşemesi üzerine iki gardiyanım Abdülkadir ile Abdullah'ın arasına yerleşiyorum. Karnımda korkunç bir sancıyla ateşten yanarak uyanıyorum. Ayağa kalkmayı beceremiyorum. Bacaklarım titriyor, başım dönüyor. İnanılmaz bir yorgunluk var üzerimde. Yatağa geri devriliyorum. Abdülkadir da küçümseyerek bakıyor bana. Sıcaktan olmuştur diyor. Günüm ateşli bir sis içinde geçiyor. Ertesi günde aynı durumdayım. Abdülkadir da ancak iki gün sonra sıkıntısını belli ediyor. Gerçekten hastayım. Ne ayağa kalkabiliyor ne de yerimde durabiliyorum. Sancı ve ateş yakamı bırakmıyor. Annemi özlüyorum. Hastalandığımda bana hep o bakardı. Elinde çay tepsisi ve dergilerimle başucumda beklerdi. Radyomu yastığımın üzerine koyar, televizyonu açardı. Arkadaşlarım ziyaretime gelirdi. 13 yaşımdayken su çiçeği çıkarmıştım. Sivilcelerimden utanıyordum ama annem ve ailem yanımdayken hastalık tatlı bir keyif, hoş bir tembellikti. Ateşten tir tir titriyor ve tek başıma yemek yiyemiyorum. Öleceğimi düşünüyorum. Evet, öleceğim. Bu düşünce hoşuma gidiyor, kurtulacağım. Yemen'den sonsuza dek uçup gideceğim. Burada yaşamak neye yarar? Bu yaşam değil, yavaş bir ölüm. Sayıklarken ölümden söz etmiş olmalıyım çünkü Abdülkadir da dehşete kapılmış görünüyor ve birkaç saat sonra hastan bir doktor getiriyor. İngilizce konuşan bir Sudanlı bu. Sıtma olmuşsun. Ben anlamaya çalışırken bir iğne yapıyor. Sıtma insanı öldürür mü? Birkaç ilaç bırakıp ertesi gün yine geleceğini söylüyor. İri yarı, son derece nazik ve dikkatli bir adam, ancak Abdülkadir da ona gizli şeyler söylememden korktuğu için bizi bir dakika bile yalnız bırakmıyor. 3 gün boyunca bir sabah bir de akşam uğrayıp bana iğne yapıyor. Yavaş yavaş ayağa kalkıp yemek yiyecek ve çalışmaya dönecek gücü buluyorum kendimde. Ama bedenimde bir değişiklik oldu. Bir türlü kendime gelemiyorum, hep yorgunum. 2 kez üst üste ateşlenip yine yatağa düşüyorum. Artık doktor gelmediği için komşu kadınların yardımıyla toparlanıyorum. Sıtmaya karşı tek bildikleri ilaç deve sütü. Bu da çok zor bulunuyor. İlk içtiğimde tadı garip geldi ama sonradan alıştım. Elimden geldiğince dayanıyorum. Sıtmaya, sivrisineklere, sineklere, cehennem sıcağına, mutfağa, Varda ve onun katil gözlerine, her gece geri gelen Abdullah'a. Gözlerimi kapatıp İngiltere'deki gizli nişanlımı düşünüyorum. Ben yokum. Abdullah yok. Uzun sürmeyecek bir kabus bu. Dişlerini sıkmak yeterli. Bir başkasıymış gibi kendi kendinle konuşmak yeterli. O bu işin üstesinden gelir. O daha neler gördü. O güçlüdür. Bir gün o buradan gidecek. Kendimi o diyordum. Ona benden daha dayanıklı olmasını emrediyordum. Yatağındaki bu verete katlanan da o. Ben değilim. Irzına geçilen o. Onu desteklemeli, sevmeli, avutmalıyım. O çıldırıyor. Zaman zaman ayağımla bir kertenkele eziyorum. Ezerken iğrenç bir zevk duyuyorum. Ezdiğim kişi Abdülkadir. Her 15 günde bir Abdülkadir'in oğlu Muhammed ailesini görmek için Hoşgeyl'den geliyor. Burada çektiğim yalnızlık ve ruhsal çöküntü arasında kısa zaman için de olsa başka birisiyle konuşabilmek bir olay oluyor. Konuşmamızın özünü Nadide ile buluşma saplantım oluşturuyor. Muhammed, babanla konuşabilirsin, o seni dinler. Söyle ona, köye dönmeme izin versin. Hiçbir şey yapamam, sen de biliyorsun. Lütfen, onun nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Kaygılanmana gerek yok, gayet iyi, kocasıyla iyi anlaşıyor. Sen de onun gibi yapmalısın. İsteğimi 100 kez tekrarlasam da 100 defasında aynı yanıtı alabilirim. Önemli bir şey yokmuş gibi omuzlarını silkiyor. Yakınmakta haksızım sanki. Ona göre her şeyi normal. Kardeşi ırzıma geçsin diye ilk gün beni yatağa bağlamaya hazır görünmesi dışında aslında kötü niyetli biri değil. Ne var ki bir kadının iradelerine karşı çıkması bu insanlara anormal görünüyor.
Ayrım sonu.